Ayrım 9, sayfa 90. Perişan düşüncelerle gerisin geri yürüyorum. Her şeyden utanıyorum. Atilla'dan, oğlumdan, Despina ve babasından. Adanın beni ayıpladığını hissediyorum ve her şey saçma geliyor. Belki de onu hiç bulmamalıydım. Şarkılardan yola çıkıp onu aklımda yeniden yaratmış, şarkıları söyleyen bir adam. O adama bir ruh hayal etmiştim. Sonra kendi hayalime bağlanmış, doğurduğum çocuğu sever gibi sevmiştim. Yürüyorum gerisin geri. Kazadan bir ay sonra yatıştırıcılar yüzünden uyuşmuş halde balkonda oturuyorum. Korudaki ağaçların arkasında boğazın suları dalgalanıyordu. Uçmaya başlasam sulara varmam dakika almazdı. Dakika ile sonsuzluk arasında fark yoktu. İkisi de bir şey ifade etmiyordu. Karşımda annem şekerleme yapıyordu. Uykuda hafif öne eğilmiş başı deniz hizasına denk geldiğinden şirepler bir kulağından girip öbüründen çıkıyordu. Ağaçlardan yayılan ıhlamur kokusu balkonu sarmış, yaslı bir bahar şehri koynuna almıştı. İlaçların serseme çevirdiği aklım iki boyutlu bir evrende yüzüyordu. Gözüm annemin derin nefeslerle inip kalkan göğsüne, oradan da hırkasının cebine kaydı. Bir şeyin parladığını gördüm. Demek ki Mete'nin odasının anahtarını cebinde taşıyordu. Bir keresinde kendimi öldürmeye kalkıştığım için odaya girmem yasaktı. Annem anahtarı bulamayacağım yerlere saklıyordu. Günlerim bağımlılar gibi anahtarı aramakla geçiyordu. Tek istediğim odaya girmek ve oğlumun kokusunu ciğerlerime doldurduktan sonra nefesimi sonsuza kadar tutmaktı. Anahtarı aldım annemin cebinden. Ruhu duymadı. Parmaklarımın ucuna basarak girdim. Anahtarın elime geçmesini sağladığı için Allah'a şükrediyor ve kendimi delice mutlu hissediyordum. Basitti planım. Bir ay önce kovulduğum cennette sızacak ve kimse işime karışmazsa sonsuza kadar orada kalacaktım. Beni bulduklarında fani dünyanın işleri tamamen geride kalmış olacaktı. O kadar heyecanlıydım ki anahtarı sokmak için uğraşmam gerekti. Yunus desenli perde sımsıkı kapalıydı. Ama çocuk odası perdesi dünyayı ne kadar karartabilir? Gün ışığı kumaşın gözeneklerinden sızıyor, odayı alacakaranlığa boğuyordu. İlk defa görmüş gibi bakıyordum. Oğlumun oyuncakları, çekmecede katlı duran giysiler, boya kalemleri. Hiçbir şeye dokunamıyordum. Yeni bir dinin mabedine girmiş gibiydim. İçimde hastalıklı bir inanç doğuyor, evren bu inancın ışığında yorumlanıyordu. Aklım karmakarışık, görüntüler yassıydı. Yüzeyler birbirine yapışarak derinliksiz resimler yaratıyordu. Atilla'nın posteri duvardaydı. O kadar ortadaydı ki artık kimse onu görmüyor, sökmeye gerek duymuyordu. Posterde Atilla siyah takım elbiseliydi. Jöleli saçıyla şarkıcıdan çok mafya babasına ya da kumarbaza benziyordu. İki yanında yine jöleli saçlı ve takım elbiseli iki kadın. Marlin Dietrich havaları. Boyunlarında beyaz gitarlar ve tutuşlarından aslında çalmayı bilmedikleri belli. Çok mutlu görünüyordu Atilla. Sanki o kadınlar en yakın arkadaşlarıydı. Fotoğraf çekimi bittikten sonra kahkahalarla gülecek, beraber bir şeyler içmeye gideceklerdi. Aynı bu oda gibi alacakaranlık bir barda ucuz müzikler dinleyerek eğleneceklerdi. Her şey basit ve dostane olacaktı. Ölüm olmayacaktı. Ölülerimizle aramızda bir arpa boyu yol olacaktı ya da istediğimiz zaman o yolu aşıp yanlarına gidebilecektik. Ama bakalım biz istiyor muyuz her akla estiğinde yanımıza gelmeni? Sesi duyunca dönüp baktım ve gördüm göreceğimi. Yıllar önce ölmüş babam oğlumun yatağın üstünde oturuyordu. Yüzünün parçalanmış kısmı korkunç haldeydi ama karşımdaki babamdı işte. Erkek, bir gece vardı. Letir Bouchon'da benden başka kimse yoktu. Böyle olması gerekiyordu çünkü menajerimden parası neyse verip restoranı kapatmasını istemiştim. 3 kat fazla ödenerek kiralanmış Kübalı müzisyenler küçük terasta sigara içerek bekleşiyordu. Bruno adlı şef garson, garsondan çok jokeye benzeyen, orta yaşlı ve kel bir adamdı. Kaşları ve gövdesi kalın, göz kenarları sarkıktı. Kayıtsızları oynuyordu ama heyecanlı olduğunu arada garsonları çağırıp emirler yağdırmasından anlıyordu. Ben de gergindim. Restoran kapatmanın iyi bir fikir olduğundan emin değildim. Belki de gösteriş meraklısı sonradan görme durumuna düşmek üzereydim. Gecenin özel olduğunu göstermeyi amaçlamıştım. İstemiştim ki Fikriye görgüsüzlüğümü ayıplasa bile böyle şeyleri her zaman yaşamadığımız anlasın. Ayrıca her işime burunlarını sokan paparazilere karşı bir önlemdi. Yine de boş masaların ve yalnızlığıma duvardaki portrelerinden alay ederek bakan Bourbon hanedanının karşısında kendimi hıyar gibi hissediyordum. Beklerken bir arzunuz var mıydı, Monsieur? İçimden evet diye cevap vermek geldi. Hayatımda ilk defa bir kadının beni sevmesini arzuluyorum. Yardım edebilir misin? Bir viski daha ısmarladım. Garson Fransızca'yı aksanlarıyla katleden barbarları cezalandırmak için hep yapıldığı gibi İngilizce cevap vermek istiyordu ama "Oui, monsieur" demekle yetindi. Bruno uzaklaşırken Nokia'ma iki mesaj geldi. Birincisi iyi eğlenceler dileyen ama sabah şehirden ayrılmamız gerektiğini unutmayayım diye yalvaran menajerim Aldo'ydu. Diğeri ise bir şeye ihtiyacım var mı diye soran Litvanyalı bir eskort kız. Bu kadınlara numaramı vermekten vazgeçmeliydim. İnanılmaz olay viskim geldiği an gerçekleşti. Restoranın kapısı açıldı ve içeri ancak çocuk filmlerinde görebileceğimiz bir şey girdi. Topuz yapılmış saç, omuzlarını açıkta bırakan siyah bir elbise. Boynu daha da uzun gösteren topuklu siyah ayakkabılar. Bir gün önceki tatlı üniversiteli yerine kadınlık silahlarıyla donanmış bir varlık. Kendisini gazetelere çıkan biriyle kalabalık bir yerde buluşmaya hazırlamış olduğundan restoranın ıssızlığına şaşırarak baktı. Ayağa kalktım ve camdaki yansımamdan aptal gibi göründüğümü fark ettim. Pahalı bir gri takım kuşanmış, içine de siyah üzerine sarıyla John, Paul, George ve Ringo yazan bir tişört giymiştim. Modern ve rahat göstereceğini ummuştum. Oysa Orta Doğulu ve gergindim. İki aptal adım attım. Üç şaşkın adımla karşılık verdi ve sahneyi dikkatle izleyen Bruno'nun hemen önünde karşılaştık. "Burasını popüler bir yer sanıyordum," dedi. "Boş masaları gösterip." "Aslında öyle ama bu gece pek popüler olmasını istemedim." "Nasıl yani? Sadece biz mi olacağız?" "Korkarım öyle." "Aman yarabbi." Öyle bir vurguyla söyledi ki beni hem güldürdü hem de sarı saçına ve Fransız-Rus kanına rağmen bir Osmanlı ile karşı karşıya olduğumu hatırlattı. Rahatladığımı hissettim ve aşkın ne olduğunu gördüm. Aşk, karşılaşınca rahatlık veren şeydi. "Harika görünüyorsun," dedim, oturması için iskemlesini çekerken. "Burada sıkıntılar öleceğiz biliyorsun değil mi?" Garsonlar fır dönmeyi, Kübalı müzisyenler içli şarkıları çalmaya başladılar. Masaya her taraftan eller uzanıyor, bardaklar doluyor, tabaklar yenileniyordu. Bruno yüzünden dolmuş bir gülümsemeyle emirler yağdırıyor, garsonları kapı arkasında azarlıyordu. Fikri şaşkın, biraz da alaycı gözlerle izliyordu. O sırada telefonu çalmaya başladı. Kimin aradığına bakıp sessize aldı. Aklım karışır gibi oldu. Benim yanımda konuşmak istemediği kimdi acaba? Hayatında biri mi vardı? Yoksa benim gibi biriyle takıldığını annesine söylemek istemiyor muydu? Daha ilk geceden böyle şeyler düşünmeye başladığıma göre ayvayı yemiş olmalıydım. Telefonu çantasına koydu, garsonlara bakıp gülümsedi. Meseleyi too much ciddiye alıyorlar. Beğenmediysen başka bir yere gidebiliriz. Diplomatik cevap mı istersin yoksa samimi mi? Diplomatik konuşmak için fazla genciz. İtiraf edeyim, böyle yerlerde kendimi pek rahat hissedemiyorum ama sen istiyorsan katlanabilirim. Ben istiyorsam mı? Evet, sen istiyorsan. Şef garson hemen yanımızda durmuş, tek kelimesini anlamadığı konuşmamızın bitmesini bekliyordu. Sakince ayağa kalktım, cebimdeki parayı eline tutuşturdum. Her şey için teşekkür ederiz Bruno. Gitmemiz gerekiyor. Göz bebekleri kaygıyla büyüdü. Neden Monsieur, yoksa memnun kalmadınız mı? Hayır, her şey süper. Size herkese tavsiye edeceğim. 20 dakika sonra emrindeki cip şehrin mütevazi bir mahallesinde ilerliyordu. Fikri'ye öne eğilip şoföre yolu tarif ediyordu. Toplu konutların ağırlıkta olduğu göçmenlerle öğrencilerle terk edilmiş bölgelerdendi. Yıllardır hiçbir şehirde böyle bir mahalleye girmemiştim. Daha dar bir sokağa saptık, birkaç dakika daha gittik ve sonunda tabelasında Şezalcerian yazan bir yerin önünde durduk. Kapıdaki iri kıyım iki Arap genci karanlığın içinde belir veren cipe şaşırarak baktılar. Fikriye başını camdan çıkarıp "Merhaba Yusuf," dedi. "Açıksınız değil mi?" Arap kendini tutamayıp güldü. "Seni gidi cadı. Ne yapıyorsun bu şeyin içinde? Yoksa zengin koca mı buldun?" "Lütfen nazik olun, arkadaşımı getirdim," dedi ve bana göz kırptı. "Dünyama hoş geldin yabancı." Görünmezlik formülüm beyzbol kepi ve kemik çerçeveli gözlüktü. Bunları takınca çehrem tanınmayacak hale geliyordu. Aracımda her daim birer tane bulundururdum. Beni şapkalı ve gözlüklü görünce yücek gibi oldu. Sonra anladığını belli ederek ciddileşti. "İstanbullu bir arkadaşım olduğunu söyleyeceğim. Adının ne olduğunu sen karar ver." "Kemal," dedim. Aklıma ilk geleni söyleyip nedense ailemizde çok bulunan bir isimdi. "Yusuf, bak bu Kemal," dedi Fikriye. Arabadan iner inmez, "Kemal işte bu da Yusuf. Buralarda her şey ondan sorulur." "Arabayı arka tarafa almamız lazım," dedi Yusuf, düşünceli bir yüzle. "Yoksa mahallenin bütün serserilerinin dikkatini çekeceğiz." Geldiğimiz yer 25 yıl öncesinin boheminden kalma bir mekandı. İlk fark ettiğim kolonlardan yayılan baygın mağrip müziği oldu. Bazen ilham gelsin diye böyle şeyler dinlerdim. Bir duman tabakası mekana egzotizm katmıştı. Duvarlarda Che Guevara ve Fidel Castro gibi tarihi kişilerin ve adını bilmediğim başka bazı ciddi heriflerin resimleri asılıydı. Tahta masalarda kümelenmiş insanların hemen hepsi gençti. Sadece şömineye benzeyen şeyin yanındaki masada beyaz saçlı bir çift pastiş içerek L'Humanité okuyordu. Daha önce böyle bir yere geldiğimi hatırlamıyordum. Nasıl dedi Fikriye. İdare ederiz herhalde. Kendimi hiç olmadığım kadar rahat hissediyordum. Ona dair her şeyi hayatımın parçası yapmak, hayatımı da onun bir parçasına dönüştürmek arzusuyla yanıp tutuşuyordum. Sonunda beyaz saçlı çiftin karşısındaki masaya oturduk. Pastiş ve peynir tabağı sipariş ettik. Beklerken ayakkabılarını çıkarıp pencerenin girintisini yan yana koydu. Siyah burunları bombeli, topuklu ve tokalıydılar. Bana 8. harika gibi görünüyorlardı. Tanışmamıza dedi kadehini kaldırıp. Adetin hep böyle midir? Nasıl? Yani röportajcı kızları yatağa atmak için yemeğe mi çıkarırsın? Hatırlarsan yemek daveti benden değil senden geldi. Hem zaten sen benim bildiğim kızlardan değilsin. Bildiğin kızlar hakkında hiçbir fikrim yok. Ama dur tahmin edeyim. Herhalde uzun bacaklı kızlardır. Bir adımda metrelerce gidebilirler. Senin bacakların da kısa sayılmaz. Lisede basketbol takımındaydım. Kalmamı istediler ama ben gazetecilik okumayı seçtim. Bazen pişman olmuyor değilim. Pek mutsuz birine benzemiyorsun ama. Bu gece hayır, mutsuz değilim. Sana aşık olabilir miyim? Eğer aşk diye bir şey varsa. Beni dirilişe, Fikriye'yi ölüme götüren şarkı böyle başladı. Kendisiyle gönül eğlendirmeye çalışan bir yıldız bozuntusu olduğumu sanıyordu. Oysa hayatını karartacak cellattım. Yıllar sonraki bir sonbahar gecesi onu biraz yaşlanmış da olsa aynı yüz ifadesiyle adadaki mağaramı karşısında gördüğümde hatırladım nasıl bir mahluk olduğumu. İşte yine gelmiş. Kendisini mahvetmemi istiyordu. Sorun bunu yapacak güçten yoksun oluşum değildi. Hafızam zayıflasın diye bekleyerek geçen onca yılın ardından geçmişin aklımda aynen durduğunu anlamaktı. Mağarama doğru attığı ürkek adımları gecenin koynundan karanlığın gözleriyle izledim. Cesareti son anda kırılsın diye inanmadığım bir tanrıya dua ettim. Ama inanmadığım tanrı da bana inanmıyor olacak ki hiçbir şey onu durdurmadı ve yalnızlığından içeri ilk adımını attı. Beni asıl şaşırtan 15 yıldır bunu beklediğimi anlamak oldu. Kadın, resimler vardı. Demek vazgeçtin diyor babam. Arkanı döndün, kaçıyorsun. Adanın İstanbul'a bakan yamacını örten kızıl çamlar arasında gerisin geri çukurlara batıp çıkarak yürürken insanın içinden felsefe yapmak gelmiyor. İstediğin gibi yorumlayabilirsin, sana verecek cevabım yok. Hatırası olan şarkıyı dinlemek, çürük dişi sancıyacağını bile bile dilinle yoklamaya benziyor. Söylemiş miydim? Ne ilgisi var? Eğer canının yanmasını istemiyorsan çürük dişindeki mağarayla uğraşmayacaksın. Uğraşacaksan da acılı diye şaşırma. Çünkü bunu sen istedin. Sızının hala orada olup olmadığını öğrenmek istiyordun ve işte öğrendin. Sonrasında artık hiçbir şeyin aynı kalmayacağını bir nokta vardır. Sen o noktayı geçtin. Atilla'nın mağarada beklediğini biliyorsun. Tabii ona karşı hissettiklerinde. Ne demek bu? Şarkıları niye severiz? Önce bize verdikleri duygular için, sonra da ilk dinleyişimizde yaşadığımız duyguları hatırlattıkları için değil mi? Atilla'yı şarkıcı sanıyorsun. Ama o bir şarkı. Sana duyguların varlığını hatırlatıyor. Gittikçe daha çok aşık oluyorsun. Daha neler? Sadece Atilla olsa neyse, aynı zamanda ihtimallere de aşık oluyorsun. Bu odada olma ihtimaline, bıçak sırtında dolaşma ve tabii Atilla'yı o mağaraya sokan şeyi öğrenme ihtimaline. Buna hakkım olmadığının farkındayım. Herkesin her şeye hakkı vardır. Onu görünce anladım ki kimsenin mağarasına tecavüz etmemeli. Madem mecazlara merak sardık, işte sana mecazi bir soru. Avcılar gibi mağaranın ağzında ateş yakıp ayının çıkmasını sağlamayı mı planlıyorsun? Kim bilir hangi korkunç şey yüzünden 15 yıldır o mağarada. Herhalde ömrünü günün birinde kaçığın teki gelip başına musallat olsun diye tüketmedi. Bence sırf bunun için tüketmiş bile olabilir. Allah aşkına saçma sapan şeyleri hissetmemi niye bu kadar çok istiyorsun? Çünkü bildiğin gibi ben bir romantiyim Latife. Hem de son romantiyim dünyanın. Güneş Marmara Denizi üzerinde alçalırken ağaçlar birbirine benzemeye, kayalarsa farklılaşmaya başlıyor. Otelin yolunu bulamamaktan korkuyorum ama el kadar adada kaybolmak kolay olmasa gerek. Sistem yürüyerek çıkamazsın. Konuşman ve dinlemen de lazım. Her konuda bir fikrin var değil mi baba? Çok yazık. Yıllar seni alaycı yapmış. Halbuki Atilla'nın sana ciddiyetle ihtiyacı var. Hatta Adan'ın da sana ihtiyacı var. Adan'ın bana neye ihtiyacı olacak ki? Hoşlanmıyorlar bile benden. Gitmemi dört gözle bekliyorlar. İnanmıyorsun ama bir şeyleri kurtarmak için buradasın. Yeter ki uzun zamandır gömüldüğün iç karanlığının dışına çıkıp dünyayı başkalarının gözüyle de görmeyi başlar. Ailemin senin acılarının etrafında dönmediğini hatırla. Sonra eski plaja doğru döne kırıla inan merdiveni yürüyüp hayaletlerin yapmaktan pek hoşlandığı üzere gözden kayboluyor. Aklıma mağarada gördüğüm ve üzerinde paşanın mektupları yazan zarf geliyor. Aralarından çıkan fotoğraftaki sarışın subay. Mektup destesi mağara ile öyle ilgisiz, dekorun geri kalanından o kadar kopuk ki ilk önce hatırlanıyor. 15 yıldır mağarada yaşayan adamın eski bir paşanın mektuplarını saklaması garip. Niye Madonna ya da Robinson Crusoe değil de meçhul bir paşa? Sadece birkaç saniye bakmış olmama rağmen hatırladığıma göre fotojenik, akılda kalıcı bir yüz. Uçları Prusya tarzı kıvrılmış bıyıklar, hem hülyalı hem de kavgacı bakabilen gözler ve Atilla'nınkini andıran geniş bir alın. Sanki birisi Atilla'yı tıraş edip subay üniforması giydirmiş ve 100 yıl önce ışınlamış. Akrabası olabilir ama bu bir şey açıklamıyor. Hatırladığım son şey fotoğrafın arkasındaki Selanik'te çekildiğine dair not ve amblem. Papazoğlu fotoğrafhanesi. Mektupların arasından düşen ikinci resmi hatırlamaksa tedirgin edici. 20. yüzyılın sonunda çekilmiş fotoğraftaki kız niye bana benziyor? Bunların anlamı ne? Bilemiyorum diyordu Espina. Papazoğlu çok rastlanan bir isimdir. Bilhassa Selanik'te. Resimdeki askerin kim olduğunu biliyor musun? Bilseydim bile bunu sana söyleyecek kadar uzun süredir tanımıyorum seni. Ama Atilla'nın yerini göstermeye çekinmedin. Bunu senin için yapmadım, onu düşündüğüm için yaptım. Yüzünden yeni bir ifade geçiyor. 18 yaşında hayatın bütün duygularıyla dolu bir genç kız olduğunu hatırlatan ve iki insan arasındaki her mesafeyi hızla yok edebilecek, iki yabancı kalbi yakınlaştıracak bir şey. Ama çuvalladın diyorum. Kendimi uzun zamandır ilk kez anne gibi hissederken, Atilla benimle konuşmayı kafama çaydanlık fırlatmak suretiyle reddetti. Ah, bu tam onun tarzı işte. Evet, ne de olsa bir pop yıldız değil mi? Her çılgınlığı beklemek lazım. O sadece korkmuş bir adam. Hikayesini anlatırsam beni öldürür ama şu kadarını bil ki korkutmuşlar onu. Korkan bir insanın başkalarını sevmesini bekleyemezsin. Sen onu seviyorsun ama. Ben 18 yaşındayım. İnsan benim yaşımda bir uzaylıyı bile sevebilir. Bir şey soracağım. Senin annen yok mu Despina? Tabii ki var ama kendisi bunun pek farkında değil artık. Bütün gün oturarak pencereden bakıyor. Kim olduğumu hatırlarsa bile 5 dakika sonra unutuyor. Üzüldüm. Bazen hayat acı verici olabiliyor. Acılardan bahsetmenin en iyi yolu neşeli olmak. Bu acıyı yok etmese bile tahammül edilir kılar. Otel kapısının gürültüyle açıldığını duyuyoruz. Despina kaşlarını çatıyor. İşte şimdi canımız sıkılabilir. Nalbur Abdülaziz yanında iri kıyım, iki adamla huzurumuzda. Yüzünde de onu ilk gördüğüm zamanki çirkin ifade. Selamün aleyküm hanımlar, diyor. Latife Hanım, buraya gelmeye bayılmadığımızı Despina kızımız gayet iyi bilir. Ama bu sefer lüzumlu gördük, çünkü söyleyeceklerimiz var. Sizi dinliyorum Abdülaziz Bey. Gazetecinin tekinin adada dolaşıp hayatımızı kurcalamasını istemiyoruz, tamam mı? Biz senin aklının alabileceği insanlar değiliz. Ama icabında herkesin aklını alabilecek insanlarız. Gazetene malzeme olmaya niyetimiz yok. Bu yüzden kusurumuza bakma ama en kısa zamanda gitmeni istiyoruz. Bu da arkadaşça bir uyarı mı şimdi Abdülaziz Bey? Hayır Latife Hanım, bu bir tehdit. Demek bir şahidin önünde beni tehdit etmekten çekinmiyorsunuz. Yanındakilere bakıp pis pis gülüyor. Despina kızımız bizim kim olduğumuzu gayet iyi bilir. Burada rahat rahat yaşamalarının kimlerin müsamahası sayesinde olduğunu da bilir. İşin o kısmını merak etmeyin hiç. Abdülaziz Bey, biliyor musunuz hayatımda daha önce hiç tehdit edilmemiştim. Her şeyin bir ilki vardır Latife Hanım. Umarım kararınızda adınız kadar güzel olur. Zannetmiyorum. Ne demek zannetmiyorsun? Bir yere gitmiyorum Abdülaziz Bey. Daha doğrusu siz ve sempatik arkadaşlarınız beni ziyaret edene kadar gitmeyi düşünüyordum. Ama şimdi vazgeçtim. Bana bak lan bayansın diyerek atılan yancısını Abdülaziz koluyla durduruyor. Hayır Murat, dur şimdi. Eminim gazeteci arkadaş sakin kafayla düşünecek ve kendisi için hayırlı olanı yapacak. Biz şimdilik müsaade isteyelim. Hadi kal selametle Despina, sen de Latife Hanım. Adamların arkasından bakarak söyleniyor Despina. Despina, daha dün intihar etmeye çalışıyordun, şimdi ise en sakat heriflere kafa tutuyorsun. Az çatlak değilsin. Asıl kaçıklık intihara meyilli birini tehdit etmek. Ama korkmadım diyemem. Zaten korksan iyi edersin. İşin geyiği bir yana, bunlar her kötülüğü bekleyebileceğin tipler. Ayrım sonu. Sayfa 104. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Marlin Dietrich. Marlene Dietrich. Letir Bouchon. Letire Bouchon. Bruno. Bruno. Monsieur. Monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. John, Paul, George and Ringo. John, Paul, George and Ringo. John, Paul, George A-L-G-E-R-I-N Cheguevara C-H-E-G-U-E-V-A-R-A Fidel Castro F-I-D-E-L-C-A-S-T-R-O L'Humanité L-H-U-M-A-N-I-T-E Madonna M-A-D-O-N-N-A Robinson Crusoe R-O-B-I-N-S-O-N C-R-U-S-O-E